Ayrım 18. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 238. Uzan olayı. Yukarıda belirttiğim gibi kaçakçılık daire başkanı olarak görevde yeniydim. Dairenin görev alanına giren konuları ve bu konularla ilgili mevzuatı öğrenmeye çalışıyordum ki uzan olayı patlak verdi. Bir anda kendimi denetim elemanlarının, müfettişlerin ve bankalar yeminli murakkıplarının arasında henüz anlayıp kavrayamadığım uzanların İmar Bankası yolsuzluğunun ve ardından tüm şirketlerinin karıştığı olayın içinde buldum. Sıradan mali konuları dahi tam olarak anlayamazken bir anda en büyük soygunla karşı karşıya kalmıştım. Üstelik bu işlerle asıl olarak ilgilenen Bankalar Denetleme ve Düzenleme Kurulu, o sıralar kendi içinde BDDK ve TMSF olarak ikiye bölünüyor, yöneticileri yeni atanıyordu. Çok zor durumdaydım ama ağlamaya da zamanım yoktu. Bir süre sonra bu işlerden az da olsa anlayan, daha önce bankalar operasyonunda görev almış epey tecrübeli personellerimin olduğunu gördüm. Aralarında Soner komiser vardı ki tam o meşhur sözdeki gibi tek başına bir orduydu. Uzanlar adına yapılan pek çok şeyin yarısını tüm samimiyetiyle çalışan kamu görevlileri yapmışsa, diğer yarısını Soner komiser tek başına yapmıştı desem yanlış olmaz. Uzanlara yönelik tahkikat başladığında uzanlarla ilgili önceden aklımda kalmış bazı bilgileri anımsıyordum. Bazen anormal olaylar aklımın bir kenarında kalır, yıllar sonra işime yarar. Anımsadığım ilk olay 1992 başlarında gerçekleşmişti. İstihbarat Şube Müdürü olarak İstanbul'a yeni atanmıştım ve şubeyi araç gereç personel açısından güçlendirmeye çalışıyordum. Bir gün daha sonra İSKİ soruşturması ve Ergun Gökneli sorgulamasıyla adını duyuran Mali Şube Müdürü arkadaşım Salih Güngör geldi. Beni banka denetimlerinde yetkili bir uzman olan yeminli murakip Fahrettin Yahşi ile görüştürdü. Bana anlattıklarına göre bankayı denetlemek ve incelemekle görevli Yahşi'ye banka müdürü bir oda veriyor ve Yahşi orada çalışırken bir gün ayağının değmesiyle dinleme cihazı olabileceğini tahmin ettiği masa altına gizlenmiş küçük bir elektronik cihaz buluyor. Bu cihazı bana getirdiler. Telsiz teknisyenim İbrahim kısa sürede inceledi. Çok güzel bir cihazdı. O zamana göre birinci sınıf işçilik ve kalitedeydi. Denemeler yaptık, bizim şubedeki cihazların hepsinden iyiydi. Hatta bir süre görevde de kullandık. O zaman Fahrettin Yahşi bunun önemli olmadığını, kendisine banka içerisinde bilgi veren var mı diye öğrenmek amaçlı konmuş olabileceğini düşünmüştü. Biz de üzerinde durmamıştık. Bankanın sahipleri kimdi, nasıl insanlardı, haklarında hiç bilgi sahibi değildim. Ama bu cihaz ve kullanılan yöntem hiç makul görünmüyordu ve bunu yapanlar büyük şeyler saklıyor olmalıydı. Bu tuhaf olay böylece zihnime kazınmıştı. Aslında bir tek bu olay bile bu kişiler hakkında şüphelenmek ve araştırma başlatmak için yeterliymiş. Daha o günlerde uzanların legal yollar dışında farklı hileli ve biraz da casusluk yöntemleri kullandığının ipuçları ortaya çıkmış, ancak biz uyanamamışız. Fakat ne bende de devletin başka kurumları bunu anlayacak, tahkik edecek durum ve konumda değildik. Zaten benim görevim sadece terör istihbaratıydı. Diğer bir olay ise 90'ların başında meydana geldi. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV, Ahmet Özal ve Cem Uzan'ın ortaklığında yayına başlamıştı. Bir süre sonra da aralarında anlaşmazlık çıkınca Star TV Uzanlar'da kalmış, Ahmet Özal da sonrasında Kanal 6'yı kurmuştu. İstanbul'da göreve başlamamızdan kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Star TV'nin sahiplerinin telefonla tehdit edildiği intikal etmiş. Birileri telefonla Star TV patronlarından haklarını ve alacaklarını istiyor, üstü kapalı şekilde tehdit ediyormuş. Asayiş Şubesi benden bu tehdit eden kişinin telefonunu tespit etmemi istemişti. Bu amaçla birkaç defa olayları anlamak ve bu kişiyi tespit etmek için Star TV'ye gittim. Cem Uzan'ı tanımazdım. O günde kendisi yoktu. Uzanlar adına yetkili olan birileriyle görüştüm. Bu işi Ahmet Özal yaptırıyor. Onun adamları diyorlardı. Sebebini söylemiyorlardı ama kanalla ilgili yaşadıkları ayrılıktan dolayı alacak iddiaları olduğunu anladım. Aranan telefona bir teyp bağlayarak tehdit eden kişinin birkaç konuşmasını kaydettik. Kaydettiğimiz konuşmalarda tehdit eden kişiler aşağı yukarı 20 milyon dolar alacaktan bahsediyor, görüşmek için Türkiye dışında Almanya'da buluşmak istiyorlardı. Ben biraz cesaret vermek adına, aslında biraz da tam bir saflıkla tehdit eden kişilerin ciddi olamayacaklarını söylemiştim. Uzanların 20 milyon doları olamayacağına göre bu parayı isteyen kişiler de mantıklı değillerdi. Bana paranın olup olmamasının önemli olmadığını, bu kişileri yakalamamız gerektiğini söylediler. Hala bu olayı hatırladıkça saflığımdan dolayı utanırım. Hatırladığım diğer bir olay ise İstanbul borsasında iki kişinin Hüseyin Engin Saydam ve Uğur Soyat'a sahip olmaları mümkün olmayan miktarlarda büyük paralarla hisse topladıkları, ancak haklarında bu tür haberlerin çıkması üzerine sırra kadem basarak kayboldukları ve bir daha kendilerinden haber alınmadığının tespit edilmesiydi. Bu kişilerin arkasında kimlerin olduğu, bu işi neden yaptıkları, bu kadar nakit parayı kimin verebileceği konusu yine aklımın bir köşesinde kalan hususlardandı. Sonradan öğrendiğime göre bu kişiler uzanlar için çalışıyordu. O gün ilk yolsuzluk patladığında basın yukarıdaki olaylar da dahil tüm bilgileri tazeledi. Mafya benzeri yöntemler kullanıyorlardı, çeşitli kişilerle sorunları vardı, işlerinde casusluk aletleri kullanıyorlardı. Mali uzmanlar bize uzanların marifetlerini anlatmaya başladılar. Anlatılanlara göre uzanların ilk önemli marifeti şuydu: kendilerine ait İmar Bankası ilanlarında en yüksek faizi vereceğiz diyerek halktan milyarlarca mevduat toplamış, sonra da batıyor söylentisi yayılınca, mali uzmanlara göre bu söylentiyi de kendileri yaymıştı, halk bankaya hücum etmiş. Bu defa uzanlar vadesinden önce ana para istendiğinden, siz vadeyi bozuyorsunuz, faiz istemeyene ana parasını veririz, yoksa para ödeyemeyiz demiş. Daha önce batan bankalarda zarar gören halk da panik halinde ana parayı kurtarmak için faiz istememiş ve uzanlar isteyen herkese tüm parasını ödemiş. Kimsenin diyeceği bir şey yoktu ama uzanlar bu olayla voleyi vurmuştu. Faizin neredeyse %100-120 olduğu enflasyon yıllarında milyar dolarlara tekabül eden parayı bir yıl bedava kullanmış, hiç faiz ödememişlerdi. Üstelik tüm paraları ödeyerek en sağlam ve güvenilir insanlar görünümüne kavuşmuş, halk biz haksızlık yaptık, bak adamlar paramızı ödedi demişti. ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik. ÇEAŞ, Çukurova bölgesindeki barajlardan elde edilen elektriğin özel şirket eliyle dağıtılıp yönetilmesi için devlet tarafından 1950'li yıllarda kurulan, elektrik dağıtımı ve satışı konusunda imtiyaz hakkına sahip çok ortaklı karlı bir şirkettir. Uzanlar önce özelleştirme kapsamında ÇEAŞ'ın belli oranda hissesini almışlar, sonra sahip oldukları bankalar aracılığıyla gizlice hisse toplayarak %37 hisseyi ele geçirmişlerdi. Daha sonra hisseler henüz kendilerine devredilmeden hisselerin temsil haklarını para karşılığında noter senetleriyle alarak yönetime hakim olma yolu izlemişler ve uzun kavgalar sonucu sahip oldukları Star TV'yi de silah gibi kullanarak tüm karşı koyanları susturmuş ve sonunda yönetime hakim olmuşlardı. Daha sonra hisse satın alarak Antalya'da KEPEZ Elektrik adlı elektrik şirketini de satın aldılar. ÇEAŞ ve KEPEZ'de yönetime hakim olan uzanlar kısa sürede şirketlerin içini boşaltmaya, bu şirketlerin paralarını kendilerine aktarmak için yöntemler geliştirmeye başladılar. Önce bu şirketlerin paralarını kendilerinin Kuzey Kıbrıs'ta kurdukları İmar Offshore Bank'a düşük faizlerle yatırdılar. Bu şirketlere finans kullanmak ihtiyacı duyduklarında ise aynı bankalarda yüksek faizle kredi kullandılar ve böylece şirketler zarar etmeye başladı. Şirketlerin paraları kendilerine akmasına rağmen zararda göründükleri için vergi vermediler. Ancak bu esnada küçük hissedarlar zarar etmeye başladı. İmtiyaz sözleşmesi gereği ÇEAŞ başka şirketlere ortak olmaması gerekirken, uzanlara ait Ladik, Şanlıurfa, Gaziantep, Bartın ve Trabzon çimento şirketlerinin 132 milyon dolarlık hissesini satın alarak ortak oldu. Ve bir süre sonra çimento şirketlerinin sermaye artırımlarına ÇEAŞ sokulmadı. Uzanlara ait şirket ve uzan ailesi üyeleri diğer ortaklarınca yapılan sermaye artırımları ile ÇEAŞ'ın bu çimento şirketlerindeki hisselerinin değerini düşürerek ÇEAŞ tarafından 132 milyon dolara alınan hisseleri yine uzan grubuna ait başka şirketlere 66 milyon dolara, yani düşük fiyatla zararına sattılar. Uzanların ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik'teki bu Ali Cengiz oyunlarının bir kısmı denetim elemanlarınca tespit edilerek rapor edilmiştir. Ama bunlar 2003 yılına kadar hasır altı edilir veya etkin olarak işleme konmaz. İlerleyen tarihlerde işin halk tabiriyle rayından çıkacağını hisseden uzanlar, bu tezgahın ortaya çıkma ihtimalini göze alarak Kıbrıs'taki İmar Offshore Bank'ı kara para cenneti diye nitelendirilen Liechtenstein merkezli Patrak Finans adlı bir şirkete satarlar. Aslında bu şirketin sahibi de yine Uzan grubudur. İşin esas komik tarafı ise bu iki şirkete bu kadar yüksek miktarlarda ve yüksek faizlerle kredi veren İmar Offshore Bank Limited şirketinin durumu. Bu şirketin sermayesi Lefkoşa Büyükelçiliği'nin hazine müsteşarlığına verdiği rapora göre 1993 yılında 1 milyon dolardır. Ama ÇH ve Kepez'in yüz milyonlarca dolar parasını düşük faizle alıp tekrar bu şirketlere çok yüksek faizle kredi olarak vermiştir. Sonunda ÇH ve Kepez'in zarara uğratılması ve çeşitli usulsüzlük suçlamalarıyla uzanların bazı aile üyeleri hakkında sermaye piyasası kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine aykırı davranmaktan Adana, Antalya ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar açılır. Ayrıca ÇH'ın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle alınan mal varlıklarının imtiyaz sözleşmesi gereği Enerji Bakanlığı adına tescil ettirilmesi gerekirken, Uzan grubu şirketleri adına tescil ettirilerek kamudan mal kaçırılır, el konulduktan sonra aylarca mahkeme yoluyla uğraşılarak bu malların bir kısmı uzanların üzerlerinden silinip devlet adına tescil ettirilmiştir. Berke Barajı İnşası. İmtiyaz sözleşmesi gereği ÇH ve Kepez şirketlerinin elde ettikleri gelirle belli oranda yatırım yapma mecburiyeti vardır ve bu mecburiyet bölgede hidroelektrik santrali yani barajlar yapılmasını gerektirir. Uzanlardan önceki dönemde bu amaçla Berke Barajı projelendirilmiş ve bir İtalyan firmasına 591 milyon dolara ihale edilmişti. ÇH'ın uzanların eline geçmesinin ardından ödemelerin yapılmaması ve işin bırakılması için çıkarılan binbir güçlük üzerine bu İtalyan firma baraj inşaatını uzanların zoruyla bırakır. Böylece baraj inşaatını Uzan grubuna ait Yapı Ticaret AŞ adlı şirket üstlenir. Bu aşamadan itibaren baraj inşaatında kullanılan her türlü malzeme Uzan grubunun diğer şirketlerinden satın alınmaya başlanır. Daha yakın fabrikalar olmasına rağmen çimento Urfa ve Gaziantep fabrikalarından getirtilir. Zemine beton enjektesinde kullanıldı diyerek ölçülmesine imkan olmayan ve gerekenin çok üzerinde miktarlarda çimento, demir vesaire şişirilmiş faturalar kullanılarak maliyet yükseltilir ve ÇH'a fatura edilir. Ayrıca ÇH'ın imtiyaz sözleşmesi gereği devlete karşı bu yatırımları yapma taahhüdü ve mecburiyeti olmasına rağmen bu yatırımlar için ÇH ve ortağı olduğu diğer şirketler üzerinden 12 ayrı yatırım teşvik belgesi kullanarak devletten haksız nakit para yardımı alınır. ÇH'a el konması ve usulsüzlüklerden dolayı uzanlar hakkında açılan davalarda bu defa da bilirkişi ve uzmanlara rüşvet verilmesi olayları gelişir. Sonunda görkemli bir törenle açılan Berke Barajı 1 milyar dolar civarında bir rakama mal olmuştur. İddialar doğruysa bu barajın yapımında uzanların şirketine 400 milyon dolar aktarılmıştır. Uzanların yaptıkları usulsüzlükler ve yolsuzluklar üzerine Tansu Çiller döneminde ÇH imtiyaz sözleşmesi iptal edilerek yönetime el konmak istenir. Ama önce koalisyon döneminde Enerji Bakanlığı'nın kararname hazırlamaması, sonra eskiden beri Kemal Uzan'ın yakını olmuş olan Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kararnameyi imzalamaması nedeniyle başarılı olunamaz. 2001 yılında 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çıkartılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulur. Buna göre 2002 yılı sonuna kadar sektörde faaliyet gösteren şirketlerin üretim ve dağıtım faaliyetlerinin aynı grup tarafından yürütülmesi yasaklanır. Dağıtım şirketlerinin faaliyet yürüttükleri bölgedeki üretimleri toplam tüketimin %20'si ile sınırlanır. Üretim ve dağıtım haklarından birini başkalarına devretmeleri şart koşulur. Ayrıca enerji dağıtımının serbest olması, alıcının herhangi bir bölgede ucuz bulduğu elektriği istediği üreticiden serbest piyasada alması ve iletim şirketlerinin bedeli karşılığında elektriği taşıma mecburiyeti getirilir. Ama uzanlar bu hususlara uymazlar. Başka bölgeden alınan elektriğin kendi dağıtım bölgelerinde alıcılara ulaşmasına müsaade etmez. Kendi dağıtım bölgelerindeki her alıcının elektriği kendilerinden almaya mecbur olduğunu, eski tarihli imtiyaz sözleşmesi ile buna hakları olduğunu söylerler ve kanunu bölgede uygulamazlar. Bunun üzerine kurul imtiyaz hakkını iptal ederek ÇH ve Kepez'e el koyar. Çağış elinden alınan Uzan grubu nakit sıkıntısı çekmeye başlar ve bu sıkıntı da yavaş yavaş İmar Bankası'na sıçrar. Elektrik şirketlerinden gelen nakit para akışı kesilen banka ödeme sıkıntısı içerisine girer. Uzan grubu Çağış'ı geri almak için Türkiye'de açtığı davaları kazanamayınca ve kazanamayacağını anlayınca bu defa daha farklı hilelere başvurur. Ürdün'deki temsilcileri olan Ali Cenk Türkkan vasıtasıyla Güney Kıbrıs'ta Libananco isimli bir şirket kurarak Çağış'ın hisseleri daha önce bu şirkete satılmış gibi gösterip yabancı yatırımcıyı koruma ve teşvik amaçlı çıkarılan tahkimle ilgili mevzuat ve anlaşmalara dayanarak tazminat davası açarlar. Kitap yazılırken tahkimde ilk işlemlere devam edilmektedir. Peki Uzanların yaptığı asıl yolsuzluk tam olarak nedir? İmar Bankası'nda neyi nasıl yapmışlardır? Bunu kısa bir yazıda anlatmak mümkün mü bilemem. İmar Bankası olayı hakkında birden fazla kitap yazılacak cinsen. Dünyadaki bankacılık suçları ve banka içi boşaltma operasyonlarında literatüre girmiş bir olaydır. Dünya bilimine bilimsel çalışmalarımız ve buluşlarımızla giremedik. Ama İmar Bankası yolsuzluğu ile bu alanda dünyada hatırı sayılır bir yer edindik. İmar Bankası nasıl bir bankaydı ve nasıl yönetiliyordu diye baktığımızda gördüğümüz kadarıyla bankanın tüm ortakları uzanlardı. Yönetimde uzanlar haricindekilerin büyük kısmı diğer şirketlerindeki lise mezunu personellerden seçilmişti ve onları da diğer bankalara göre düşük ücretlerle çalıştırdıkları ortaya çıkmıştı. Bu insanların büyük çoğunluğu dar gelirli ailelere mensup, gelirinden başka bir şey düşünemeyen, finans, iktisat gibi konuları çok iyi bilmeyen, sorgulama ve soruşturma yetenekleri ekonomik sebeplerden dolayı gelişmeyen, tam bir aidiyet duygusu içerisinde çalışan, mevduat kabul etme ve verme dışında çok fazla bir inisiyatifi bulunmayan kişilerdi. Yönetim kurulunda değil, memur pozisyonunda ve rolündeydiler ve bu durum Uzan grubunun yolsuzlukları yapmasını kolaylaştırıyordu. Bankalar kanununa göre İmar Bankası'nın mevduatının ancak %10'u kendi grup şirketlerine kredi olarak verilebilirken, uzanlar bu kanuna aykırı olarak çeşitli usulsüzlüklerle İmar Bankası'nın tüm mevduatını Uzan grubu şirketlerine kullandırıyordu. Bu da yetmiyor, mevduatın önemli bir kısmı resmiyette kendilerinin gözükmeyen, Kuzey Kıbrıs'ta tabela şirketi olarak kurdukları, tüm işlemleri Türkiye'deki temsilcisi gözüken İmar Bankası şubelerince yapılan İmar Bank Offshore'a aktarılıyor, sonra da bu şirket yeniden bu paraları, mevduatı, Uzan grubu şirketlerine kredi olarak veriyordu. Bir kısım mevduat da baştan İmar Bankası şubelerinde daha yüksek faize Kuzey Kıbrıs'taki İmar Bank Offshore Limited hesabına yatırılıyor gözükerek zaten tamamen Türk bankacılık mevduatı sistemi dışında kullanılabiliyordu. ÇEAŞ ve KEPEZ'e el koyulmasıyla İmar Bankası'na sıcak para girişi azalınca uzanlar genç partiyi kurarak ekonomi için mi siyaset, siyaset için mi ekonomi yapıldığı anlaşılamayan, örneği görülmemiş bir siyasi atağa kalkarlar. Sonrasında iktidarla ters düşmeleri nedeniyle mevduat çıkışı da hızlanır. Bunların doğal sonucu olarak İmar Bankası'nın mali yapısı da bozulur. Bankayı denetleyen yeminli murakip ve uzmanların raporları üzerine BDDK birçok defa uzanların banka mevduatını grup şirketlere kanuni haddan fazla kullandırmamalarını, bankanın mali bünyesini kuvvetlendirmek için tedbir almalarını ister. Ama uzanlar her zaman olduğu gibi devletin dediği gibi değil, kendi bildikleri gibi davranmayı tercih ederler. Yeni tedbir almak değil, daha da ileri giderek yönetim kurulu başkanı Kemal Uzan dahil tüm yönetimi toptan istifa ettirirler. Durumun vahameti karşısında BDDK İmar Bankası'nın yönetimine de el koyar. Ancak Kemal Uzan yönetimden ayrılırken İmar Bankası'nın bilgisayar sistemini işlevsiz kılmış, bilgisayar yedekleri kaybolmuş, bankaya bilgi işlem desteği veren ve yine uzanlara ait olan Merkez Yatırım AŞ hiçbir bilgi işlem desteği vermeyerek bankayı çalışmaz hale getirmiştir. Nasıl oluyor da İmar Bankası onlarca defa murakıplarca denetlendiği halde uzun süredir devam eden bu yolsuzluk tespit edilemiyor? Diyelim ki yeminli murakıplar denetim elemanları fark etmedi ama bankanın yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlük yöneticileri, illerdeki şube müdürleri de mi fark edemedi? Daha doğrusu baba Uzan ve iki oğlu dışında sadece 2-3 kişiyle 5 milyar dolarlık bir mevduat herkesin gözü önünde nasıl saklandı? Bu koca bir fili binlerce insanın gözü önünde sahnede yok etmek gibi bir şeydi ve uzanlar bunu gerçekten yapmışlardı. Bırakın polisi, MIT'in mali uzmanları, bankacılar bile yapılan yolsuzluğu anlamakta zorlanıyordu. Yolsuzluğun yapılış biçimini ve yöntemini anlamamız bile birkaç hafta sürdü. Başta anlatılanlara inanmamıştım. Nasıl olur da bunca banka çalışanı, müdürleri, genel müdür yardımcıları olanları görmez? Kesin birçok kişi biliyor ama doğruyu söylemiyorlar diyordum. Ama bir yandan da bilinse bu sır mutlaka bir şekilde dışarı sızardı diye de düşünüyordum. Sonunda çalışanlarla görüşüp eldeki kayıtları inceleyince bunun mümkün olabileceğini, hiç kimse bilmeden görmeden milyar dolarların herkesin önünde saklanabileceği sonucuna vardım. Bu şeytani bir yöntemdi, dahiyane bir uygulamaydı ama uzanlar bunu yapmıştı. Yapılanların kısa özeti. Uzanların İmar Bankası'nda yaptığı şuydu. Az önce de belirttiğim gibi İmar Bankası'na bilgi işlem desteğini Merkez Yatırım AŞ denen yine uzanlara ait bir şirket veriyordu. Yani bankanın bilgisayarları bu şirket tarafından programlanıyor ve kontrol ediliyordu. Bu programları uzanlar özel olarak yazdırmışlardı. Diğer tüm bankaların bilgisayar sistemleri online denen sistemde çalışır. Yani bankaların şubeleri bilgisayar ağları sayesinde merkeze ve birbirlerine bağlı para havalelerini anında yaparlar, paralar anında merkezdeki hesaba geçer. Uzanlar ise öncelikle offline çalışmayı seçmişlerdi. Yani illerdeki her banka şubesinin bilgisayar sistemi sadece kendine aitti ve kapalı devre çalışıyordu. Merkezdeki bilgisayar da öyle. Her gece bilgisayarlar bir kez birbirlerine bağlanıyor, şubelerde gerçekleşmiş olan tüm işlemler merkeze gönderiliyor, merkezdeki bilgisayarda tüm bilgileri birleştiriyordu. Ayrıca merkezden illere gönderilmesi gereken bilgiler varsa merkezi bilgisayar onları da gönderip tekrar kapanıyordu. Bu sistemin önemli sır ve odak noktalarından bir tanesi her şubenin sadece kendi işlemlerini görmesiydi. Şubeler kendi bankaları ile ilgili bir icmal, genel bir değerlendirme çıkaramıyorlardı. Eğer isim verirseniz o kişinin tüm işlemlerini görebiliyor ama o gün aldıkları tüm para ne kadardır, verdikleri ne kadardır, bankada genelde mevduat miktarı ne kadardır gibi bilgilere sahip olamıyorlardı. Banka şubelerinin her ay maliyeye vermesi gereken beyannameler de merkezdeki bilgisayar sisteminde üretilerek şubelere gönderiliyor, onlar da bunları doldurup ilgili maliye birimlerine veriyorlardı. Yine banka şubelerini denetlemeye gelen yeminli banka murakıpları o şube ile ilgili genel bir cetvel, hesap, bilanço veya genel bir rakam isterse banka şubeleri bunu çıkarıp veremiyordu. Talebi merkeze aktarıyorlardı. Merkezdeki bilgisayar sistemi bunları üretip neticesini ilgili şubeye ve denetim elemanlarına aktarıyordu. Herkes bunu gayet normal ve makul bir uygulama gibi görüyordu. Ama aslında merkezde bir tek bilgisayar uzmanı ile raporları üretip denetleyen bir veya iki kişi vardı ve çift yazılım kullanarak tüm rakamları her zaman onda bir oranında gösteriyorlardı. Yani soruların hep iki yanıtı vardı. Uzanlar için gerçek rakamlar ve diğer kişiler için onda bire indirilmiş rakamlar. İmar Bankası'nın ödeme güçlüğü içerisine girmesi ve iflas ettiğinin anlaşılması üzerine devlet bankaya el koyarak tüm borçlarını ve mevduatını Moody'lere ödemeye karar vermeden önce hükümete İmar Bankası'nın 500 milyon dolar civarında maddi büyüklüğünün olduğu söylenmişti. Hükümet yetkilileri de tahminimce bütün mevduat 500 milyon dolar ise bu rakam ekonomiye ciddi sıkıntı yaratmadan ödenebilir diye bankaya el koymakta tereddüt etmemişlerdi. Oysa uzanlar giderken bilgisayar sistemini bozdukları ve yedekleri bulunamadığı için bankanın gerçek mali durumu anlaşılamamıştı. Daha sonra tek tek şubelerden kayıtlar toplanıp icmal yapıldığında gerçek ortaya çıktı. Bankanın gerçek borcu 5 milyar doları aşıyordu. Başka anormallikler de vardı. Ellerinde hazine bonosu alma satma yetkisi olmadığı halde 1 katrilyon liralık hazine bonosu satmışlardı. Üstelik ellerinde satacakları bu miktarda bono da yoktu. Televizyonlarda reklamlar vererek olmayan bonayı satıyor, karşılığı parayı alıyorlardı. Böylece hazine zararı 8.442 katrilyonu buluyordu. Ayrıca o zaman birçok bankanın yaptığı gibi yurt dışında Kıbrıs, Liechtenstein gibi yerlerde kurdukları, literatürde kıyı bankacılığı denen ve sadece bir levhadan oluşan offshore bankalar yaratarak bu bankalar adına işlem yapıyormuş, mevduat topluyormuş gibi görünüp kendi banka şubelerinde farklı faiz uygulamaları ve farklı işlemler yapmışlardı. Yani uzanların sırrı aslında bu mantık ve düşünce sisteminden kaynaklanıyordu. İyi incelendiğinde gerçekten 3 kişiyle tüm insanların gözünün önünde 5 milyar doları saklamayı şeytani bir zekayla başarabilmişlerdi. Araştırmalar ilerledikçe uzanların daha çok marifeti çıkıyordu. Telsim gibi dev bir GSM şirketine 12 çimento fabrikasına sahip olan, bünyesinde 264 şirket ve birkaç holding bulunduran koca uzan grubu, resmi belgelerde kaynağında kesilen vergilerin haricinde devlete hiç vergi vermiyordu. Hatırlanacağı üzere uzanlar 1990'lı yıllarda çimento fabrikaları ihalelerinde herkesten yüksek fiyat vererek fabrikaları özelleştirme idaresinden alıyor, ancak her ihaleye birileri mutlaka itiraz ediyordu. Bu itirazın yargılama safhası yıllar sürüyor, uzanlar da aldıkları fabrikalara hiç ödeme yapmadan mahkeme sonuna kadar birkaç yıl çalıştırıp bedavada milyarlar kazanıyorlardı. Herkes bu itiraz edenlerin uzanların kendi adamı olduğunu söylüyor ama hiç kimse de bir şey yapmıyordu. Tüm çimento fabrikaları böyle alınmıştı. Tüm bunlara rağmen uzanlara ait yerlerde arama yapmak veya uzanları sorgulamak için yakalama kararı alamıyorduk. Savcıları ikna etmek, mahkemelerden karar almak çok zordu. Savcılar mudilerin şikayetini hukuki bir mesele olarak algılıyor, bu kadar açıkla ilgili uzman raporları kesin değil vesaire diyorlardı. Uzanların yolsuzluğunu, kaçma durumlarının olacağını anlatmakta zorlanıyorduk. Geciken kararlar sonunda Kemal Uzan, Hakan Uzan, Yavuz Uzan ve diğer bazı önemli kişiler yurt dışına kaçmışlardı. Cem Uzan son zamanda Genç Parti Başkanı olduğu için şirketlerdeki hisse ve yöneticiliği seçim döneminde azaltılmıştı. Ayrıca Cem Uzan'ın üzerine gitsek yaptıklarımız hukuki değil siyaseten yapılıyor denerek çarpıtılabilirdi. Bu sırada olağanüstü bir şey oldu. Gelen bir ihbarla uzanların banka ve şirketlerinden kaçırdıkları paralarını Şenlikköy'de bir villaya koydukları bildirildi. Yapılan araştırmada Şenlikköy'deki adrese uzanların şirketlerine el konmasından kısa bir süre önce büyük çelik kasaların vinçlerle duvarlar delinerek yerleştirildiğinin öğrenilmesi üzerine 3 adres içinde arama kararı alındı. Yapılan aramada para bulunamadı. Ancak her biri 2 metre boyunda 22 adet dev çelik kasa içerisinde uzanların şirket binalarından kaçırıp getirdikleri tüm uzan grubu şirket ve holdinglerinin dosyaları, gizli izleme, takip, casusluk işlerine dair kayıtlar ve gizli sayılacak çok önemli belgeler ele geçirilmişti. Diğer adreslerde de önemli belge ve dokümanlara ulaşıldı. Özellikle Şenlikköy'deki villa tam bir karargahtı. Uzanların sadık elemanlarından bir bayan, M.İ., tek başına bir iki kişiyle burayı idare ediyordu. Buradan tüm uzan şirketlerinin sahip hissedar ve yöneticileri değiştiriliyor, istenilen tarihte istenilen kişiler hissedar veya yönetici yapılıyor veya şirketle alakası kesilebiliyordu. Burada uzan grubunun hissedarı veya yöneticisi sayılan, güvenilen tüm çalışanlarından alınmış ve miktar tarih gibi kısımları boş bırakılmış, imzalı hisse devri, yönetimden istifa dilekçeleri vardı. M.İ. 1-2 dakika içinde uzan şirketlerinden birinin sahiplerinin hisselerini başka kişilere devrederek, yönetime başka kişiler seçerek şirketin yönetici kadrosunu değiştiriyor, bunları hukuki anlam ifade edebilecek şekilde karar defterlerine ve dosyalara işleyebiliyordu. Bu nedenle uzan şirketlerinde hissedar veya yönetici olanların ifadeleri alınırken birçok kişi sorguda hangi şirketin ortağı olduğunu veya hangi şirketteki ortaklığının sona erdiğini bilemiyordu. Öyle bir sistem kurulmuştu ki tek kişi eliyle 264 şirketin tüm ortaklık yapısı ve yönetimi istendiği gibi düzenlenebiliyordu. Bulunan belgeler arasında uzanların el konan şirketleri de kurtarmak için önümüzdeki dönemde planladıkları da vardı. Bu anlamda şirketlerin birbirleriyle olan bağlarının koparılması, hisselerinin hamiline çevrilmesi, ilk tedbir kararlarına itiraz etmek için bilirkişi raporları hazırlanması, şirketlerin tamamının değişik adreslere taşınması, kritik departmanlardan olan Telekom Grubu, Hukuk, Özel Büro'nun, emekli albay MŞ ekibinin ve Rumeli Telekom Grubu'nun taşınması, film grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının değiştirilmesi, yeni şirketlerin kurulması gibi birçok hususun daha yerine getirilmesi planlanmıştı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 252.